39. ayrım.
22. bölüm. O akşam annemler beni Gümüşlük'teki bir balık lokantasına götürdüler. Abim eşiyle birlikte resmi bir yemeğe katılacaktı. Annem çok istiyor olsa da akşam yemeğinde bizimle birlikte olmaları olanaksızdı. Bu da benim çok işime gelmişti tabii. Askeri tesisteki öğle buluşmasından sonra bir de akşam yemeğinde abimle görüşmeyi kaldıramazdım. Hayatımızda çok sürtüşmelerimiz olmuştu ama hiç bu kadar sertleşmemiştik. Artık bir daha yüz yüze geleceğimizi sanmıyordum. O da zaten benim gibi bir kardeşi olduğunu unutmayı tercih ederdi. Annem ve babamla güzel bir akşamın tadını alabilmek için kafamdan bu konuyu atmaya çalışıyordum. Gümüşlü'ye vardığımızda güneş batmak üzereydi. Kıyıya sıralanmış olan lokantalar son hazırlıklarını yapıyorlar, garsonlar yoldan geçenleri içeri davet etmeye hazırlanıyorlardı. Önlerindeki tezgahlarda levrekler, mercanlar, bu mevsimde çok nefis olan dil balıkları sıralanmıştı. Bodrum bile olsa hava akşamları serinlediği için açık mekanları ya manzarayı kesmeyecek biçimde camekanla kaplamışlar ya da büyük sobalar yerleştirmişlerdi. Her zaman olduğu gibi bu köyde gün batımı nefisti. İnsan kıyıdaki teknelerden birine binip denize açılma isteğini güçlükle bastırıyordu. Bu limandan çıkınca en yakına da Kalimnos'tu. Onun yanında Şirin, Leros, daha sonra İncil'in Apokalips bölümünün yazıldığı Patmos. Bir yaz bütün bu Yunan adalarını gezmiş, Leros'ta Takis'in enfes lokantası, Milos'ta deniz kestanesi yemiş, Patmos'ta kutsal metinlerin yazıldığı mağarayı ziyaret etmiştik. Gerçi bu adaların hepsi güzel anılarla dolu değildi. Savaşta kamplar kurulmuş, buralarda Rissos, Theodorakis gibi birçok sanatçı işkence edilmişti. Bu dünyada nereye gitsen doğanın güzelliği ve insanoğlunun zalimliği karşına çıkıyordu. Janus kitabında insan evriminin bir yerde takıldığını öne süren Arthur Koestler haklıydı galiba. Her ana çocuğunu doğurduğunda onun bir gün öldürülebileceğini düşünmüyordu. Her insan yaşlanacağını ve hayatını doğal bir ölümle sonlandıracağını sanıyordu. Ama yüz milyonlarcası başka insanlar tarafından öldürülüyordu. Sadece 2. savaş 50 milyon insanın canına mal olmuştu. Hem de dünyanın en uygar yerinde. Goethe'lerin, Schiller'lerin, Beethoven'ların, Dante'lerin, Cervantes'lerin uygarlığında. "Ne o, yine dalıp gittin kızım?" dedi annem. "Yoksa Kerem'i mi merak ediyorsun?" "Evet anne," dedim. "Ne yapıyor acaba? En iyisi bir arayayım onu." Anneme son zamanlarda bir pseudo-filozofi hastalığına yakalandığımı, haddimi bilmeden sürekli insanlık üstüne düşündüğümü söyleyecek halim yoktu. Hem gerçekten de telefon edecektim Kerem'e. Kalkıp masadan biraz uzaklaştım. Ahmet'i aradım, Kerem'i istedim. Biraz bekledikten sonra oğlumla konuşmaya başladım. İyi olup olmadığını sordum. "Ben Bodrum'da anneannenle dedinin yanındayım," dedim. "3 ay sonra sen de burada olacaksın. Birlikte kano yapacağız. Seni çok özledim. Baban sana iyi bakıyor mu? Hava soğuk mu? Okula giderken sıkı giyiniyor musun? Derslerin iyi mi?" Yani bir annenin oğluna sorabileceği bütün can sıkıcı soruları sordum ve hepsine birer kelimelik cevaplar aldım. Tam telefonu kapatıyorduk ki "okulda arkadaşlar senden söz ediyor," dedi. Dondum kaldım. "Ne diyorlar? Annenle baban boşanıyorlar mı?" diye soruyorlar. "Sen ne diyorsun peki?" "Zaten boşandılar," diyorum. "O zaman annen dedesi yaşında bir adamı mı seviyor?" diye soruyorlar. "Hayır," diyorum tabii. "O adam büyük bir ajan. Annem de onu takip ediyor." Sonra onlara muşterle spreyi gösteriyorum. Ajanların evimizi bastığını anlatıyorum. Kafayı yiyorlar. "Havam 1500. "Çok iyi ortak," dedim. "Harikasın. En büyük ajanın yüzüne karşı sen en büyük ajan mısın?" diye sormak her baba yiğidin harcı değildi doğrusu. "Aslan oğlum benim. Seni çok özledim. Çok seviyorum." Sesinden ve konuşkanlığından keyfinin yerinde olduğunu anlamak beni neredeyse ağlatacak kadar mutlu etti. Hayat ne garip şeydi. İşten atılmama sebep olan bir rezalet oğlumu mutlu ediyor, ilişkimizi düzeltiyordu. Aynen cüce doğmak bahtsızlığına uğradıkları için ölümden kurtulan Ovitz ailesi gibi. Annemle babamın yanına çok mutlu döndüm. Tabaklarımıza konan kocaman dil balıkları akıl almaz bir lezzetteydi. Oğlum rahat olduğuna göre artık burada bir süre kalıp kafamı dinleyebilir, mimesiz çevirisine başlayabilirdim. "Size," dedim, "önemli bir şey söyleyeceğim. Üniversitedeki işime son verdiler." Annem de babam da donup kaldılar. "Herhalde tahmin ediyorsunuzdur. Uğradığım bu iftira yüzünden işimi de kaybettim." Babam, "üzülme kızım," dedi. "Nasıl olsa başka bir iş bulursun." Annem hem acele de etme dedi. Burada biraz kafanı dinle, kendine gel. Bak Kerem de babasının yanında gayet iyi diyorsun. Ben de öyle düşündüm dedim. Bir kitap çevireceğim. Şahane dedi babam. Daha kalıcı bir şey. Hadi şerefine içelim. Buz gibi rakı kadehlerimizi mimesiz çevirisi şerefine kaldırdık. Dedim ya, ana baba bakımından çok şanslı ve ayrıcalıklıydım. Ahmet'ten ayrılacağımı söylediğim zaman da bu kararımı büyük bir olgunlukla karşılamışlar, bana destek olmuşlardı. Bu kadar olaya sebep olan Profesör Maximilian Wagner'i öylesiye merak ettiklerini biliyordum. Ama kibarlık edip hiçbir şey sormuyorlardı. Onların bu inceliğine cevap vermek için kendiliğimden anlatmaya başladım. Max ve Nadia'nın hikayesini, aşklarını, evliliklerini, hayatlarının parçalanmasını, Struma gemisini uzun uzun anlattım. En sonunda profesörün pankreas kanserinden ölmek üzere olduğunu ve Nadia ile vedalaşmak için son kez buralara geldiğini anlatırken annem gözyaşlarını tutamadı. Hikaye bitince uzun süre sessiz kaldık. Hepimiz düşüncelere dalmıştık. Annemle babam kendi ailelerinin başına gelenleri mi hatırlıyor diye merak ettim. Savaşın korkunç laneti 60 yıl sonra bile Gümüşlük'teki masamıza gelip bizi buluyordu. Ertesi gün mimesiz çevirime başladım. Ama ancak 2 gün sürdürebildim. 3. gün alelacele İstanbul'a dönmem gerekti. Artık hikayemin sonlarına yaklaşıyorum. Son kopyala yapıştırdan ve birkaç küçük düzeltiden sonra her şey bitecek. Zaten uçak inişe geçince dizüstü bilgisayarımı kapatmamı isteyecekler. Onlar bunu söylemeden bitirmem gerekiyor. Uçakta bir hareketlilik var. Gece uykusunu almış ve sıkı bir kahvaltı yapmış olanlar enerjik hareketlerle dolaşıp duruyorlar. Hepsinin gözlerinde bir canlılık parlıyor. Benimkiler herhalde kıpkırmızı olmuştur. Herkes sabırsız çünkü ekrandaki haritalarda uçağın okyanusu geçtiği ve Amerika kıtasının üstünde uçmaya başladığı görülüyor. Bunun neden bir rahatlama sağladığını bilmiyorum ama denizin değil de ana karanın üstünde uçtuğunu bilmenin insanlarda tuhaf bir etkisi oluyor. Hostesler Amerika'ya giriş için 2 form dağıttılar. Bunları doldurmamız gerekiyor. Oysa İstanbul'daki Amerikan konsolosluğuna vize için her türlü bilgiyi, evrakı vermiştim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek için yeşil pasaport da vizeye tabiydi. Şimdi demek ki bir daha istiyorlar aynı bilgileri. Pilotun anonsuyla saatimi ayarlıyorum. Amerika saatiyle öğleden sonra 2 olmuş bile. Mimesis'i çevirmeye başladıktan 3 gün sonra İstanbul'a döndüğümü söylemiştim. Şimdi neden döndüğümü aktarayım. Bodrum'da o gün öğleden sonra balkondaki masada bir yandan çay içiyor, bir yandan da çeviri yapıyordum. Mimesis önümdeydi. Henüz başlardaydım ve rüzgarın sayfaları çevirip durmasına engel olmak için açık kitabın sayfalarına deniz kıyısından aldığım, içinde lacivert benekleri olan çok güzel yeşil bir taş yerleştirmiştim. Dizüstü bilgisayarıma yazıyordum doğrudan doğruya. Sonra bir ara verdim ve interneti açıp Bodrum'la ilgili yazılar okudum. Büyük İskender'in fethettiği ve idariye yine şehri elinden aldığı kraliçe adaya braktığı şehir, dünyanın 7 harikasından biri sayılan Kral Mozelos'un mezarıyla da ünlüydü. Mozelium adı da buradan geliyordu. O meşhur kalenin içinde bir sualtı arkeoloji müzesi vardı. Her sabah yürüyüş yaparken Herodot'la aynı toprağa bastığımı düşünüp heyecanlanıyordum. O buranın yerlisiydi. Bense misafirdim. Annemlerin oturduğu siteden şehre doğru yürürken o kale bütün görkemiyle gözlerimin önüne seriliyordu. Kalenin surlarını, burçlarını seyretmeye doyamıyordum. Bir yandan da bu Bodrum'da bu kadar vakit geçirmeme rağmen kaleyi hala görmemiş olduğuma inanamıyordum. Buraya 3 günlüğüne gelen turistlerin bile ilk yaptığı iş denize uzanan kaleyi gezmekti. İçindeki sualtı müzesi de dünyaca ünlüydü. Ertesi gün hem kaleyi hem müzeyi gezmeye karar verdim. Gitmeden önce de internetteki bilgilere göz attım. Okuduklarıma göre dünyanın en eski batığının parçaları ve içinden çıkan hazineler bu müzede sergileniyordu. 3300 yıl önce batan gemiye bulunduğu mevkiden dolayı Uluburun Batığı adı verilmişti. Erken Tunç devrine ait 15 metrelik sedir ağacından yapılmış bir Likya gemisiydi bu. Dile kolay, M.Ö. 14. yüzyılda batmış ve denizin dibinde 1999 yılına kadar bulunmayı beklemişti. İçinde kobalt mavisi, turkuaz ve lavanta renklerinde cam külçeleri, eski Mısırlıların kullandığı abanoz ağaçları, tam ve kesilmiş fil dişleri, su aygırı dişleri, bir tür deniz salyangozunun kabukları, müzik aletleri yapımında kullanıldığı sanılan kaplumbağa kabukları, fayans ve metaller, çok sayıda deve kuşu yumurtası vardı. Geminin yükü arasında üretilmiş mallar da bulunuyordu. Kıbrıs malı seramik kandiller, Kenan elinden takılar, gümüş, kol ve ayak bilezikleri, kulpsuz bir altın kadeh, akik, altın, fayans, cam boncuklar, ördek biçiminde ve menteşeli kanatları kapak işlevi gören iki kozmetik kutusu ve su aygırı dişinden bir borazan da vardı. Bütün bunlar Bodrum Kalesi'nde sergileniyordu. Ertesi gün mutlaka 3300 yıl öncesinin bu mucizelerini görmeliydim. O gece rüyamda dalgalar arasında çırpınan bir geminin burnunda su aygırı dişinden yapılmış bir borazanı üfleyen bir cüce gördüm. Karışık zihnimin bir oyunuydu işte. Ertesi sabah kaleye gittim. Binlerce yılın yıprattığı, eğri büğrü hale getirdiği koca taşlarla döşenmiş yollardan geçtim ve gerçekten loş bir deniz dibi atmosferinin oluşturulduğu müzeye girdim. Genç, esmer bir rehber bir turist grubunu gezdiriyor, müzeyle ilgili açıklamalar yapıyordu. Onların peşine takıldım. Burada bulunmak müthiş bir şeydi. Binlerce yıl su altında beklemiş gemiler ve içlerindeki tuhaf mallar zihnimdeki zaman ve mekan boyutunu alt üst ediyor, beni şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklüyordu. İşte o düşünce tam Uluburun batığına bakarken aklıma geldi. Acaba Sutruma batığı ne haldeydi? Karadeniz'de battığı yerde çürümüş müydü? 3300 yıllık gemi gözümün önünde olduğuna göre 59 yıl önce batmış bir gemi niçin yok olsundu ki? Acaba bir Sutruma batığı kampanyası düzenlenemez miydi? Bu da hayatımın yeni amaçlarından birisi olabilir miydi? Aklımdaki bu soruları tur bittiği zaman gün ışığına çıkmadan önce bize tatlı bir sesle açıklamalar yapan uzmana sordum. Sutruma'yı duyup duymadığını sorarak başladım işe. Elbette dedi, denizciler arasında ünlü bir batıktır Sutruma. Peki 3300 yıllık gemi bulunduysa 59 yıl önceki Sutruma da bulunabilir değil mi? Elbette. Peki niye bir dalış yapılmaz? Dalış yapıldı, duymadınız mı? Diye sordu. Gazetelerde çıktı. Saat'tan bazı arkadaşlarım geçen yıl buldular. Duymadım. Saat nedir? Sualtı Araştırmaları Derneği. O arkadaşlarınızın isimlerini verebilir misiniz bana? Tabii dedi. Neden olmasın? Müzeden çıkarken elimde Sutruma'ya dalan iki denizcinin adı ve telefonu yazılı bir kağıt vardı. Kalbim küt küt çarpıyordu. Hikayeye bir adım daha yaklaşmıştım.